بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın senalar olsun. Mübarek Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Rahmet ayına, mağfiret ayına, bereket ayına Rabbim Azze ve Celle yeniden bizleri ulaştırdı. Bizlere bu çok önemli, çok büyük fırsatı yeniden tanıdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu münasebetle Şam diyarından değerlendirmeler programımızda Ramazan ayını konu edinmeyi istedik. Ta ki Müslümanlar bu ayın ne kadar değerli olduğunu, kıymetini daha iyi bilsinler, daha iyi öğrensinler. Ve bu ay hakkında sahih bir ilim, doğru bir bilgi üzere olsunlar ki bu ayı Rablerinin sevdiği ve razı olduğu bir şekilde geçirebilsinler. Ve en güzel bir şekilde, en güzel bir biçimde bu ayı değerlendirebilsinler. Bu sebebe matuf olarak Ramazan ayı hakkında inşallah Teala Musa hocamızdan istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Hocam Ramazan ayının faziletinden başlayalım hocam sorularımıza. Yani bu ayın fazileti, bu ayın önemi, bu ayı diğer aydan ayıran özellikler, diğer ayda olmayıp da bu ayda bulunan özellikler nelerdir hocam? Bu ayı bir Müslüman nasıl geçirmesi gerekiyor? Bu aya özel olan ibadetler, salih ameller, faziletli müstahap olan sünnet amelleri nelerdir hocam? Bu soruda başlayalım. Buyurun inşallah.
Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evvela bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim bu mübarek ayı İslam ümmetini hayırlara vesile kılsın. İslam ümmetinin toptan cehennemden azad olmasına, cennetlik olmasına, İslam ümmetinin bir daha dinine geri dönmesine, İslam ümmetinin bir daha izzetine ulaşıp kafirlere karşı muzaffer olmasına Rabbim bu ayı vesile kılsın. Cümlemizden taatlerimizi kabul buyursun. Elhamdülillah bu mübarek ayda yapılacak olan ameller ve hatta faziletinden yani bahsedilecek olursa şüphesiz tabi bu ay bizleri Allahu Teala'ya yaklaştıran içinde çok büyük ibadetin olduğu bir ay Ramazan yani oruç ayı. Biz bunu bu ayı oruçla geçiriyoruz ki İslam'ın beş rüknünden bir tanesi onun oruç ile geçiriyoruz ki ta ki Allahu Teala rızasına ulaşalım. Bu mübarek ayda Kur'an-ı Kerim inmiştir. İnsanlara hidayet kaynağı olacak olan bu azim olan Allahu Teala'nın sözü olan Kur'an-ı Kerim bu mübarek kitap böyle bir gecede yani böyle bir ayda ve mübarek bir gecede yani Kadir gecesinde indirilmiştir. Ona binaen o yüzden bu ay çok büyük önemli bir ay olmuştur yani. Bu ayın gündüzleri eğer oruçla geçirilecek olursa geçmiş olan bütün günahlar affediliyor. Böyle bir fazileti var bu ayın. İmam Müslim'de geçen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi "Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbi." Kim Ramazan ayını iman ile ve yani inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek oruç ile geçirecek olursa geçmiş bütün günahları affedilir buyuruyor. Yani demek ki bir Ramazan oruç ile geçirileceği zaman doğduğundan beri 20, 30, 40, 50, 70, 100 senelik belki günahlar ne oluyor? Hepsi affediliyor. Bu çok büyük bir ikramdır Allah-u Teala tarafından. Yine bu ay gecelerinin kıyam ile geçirildi. Yani teravih namazıyla. Buna kıyam-ı leyl denir. Yani teheccüd diyebiliriz, teravih diyebiliriz. Aynı anlama geliyor. Kıyam ile geçirildiği zaman yine günahların silinmesine sebebiyet olacak olan bir ibadet. Yine sahih hadiste buyurulduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Men kama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbi." Kim Ramazan ayını yani akşamlarını, gecelerini kıyam ile geçirirse, yani teravih namazını kılarsa geçmiş bütün günahları affedilir buyuruyor. Yine bu ay içinde Kadir gecesi vardır ki Bu Kadir Gecesi İslam ümmetine nasip olmuş, diğer ümmetlere nasip olmamış. 1000 aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Yani bir gecedeki yapılacak olan bir ibadet neredeyse 83 sene ve hatta daha fazla yıla tekabül ediyor. Yani 83 senedeki yapılacak olan ibadetler bu gecenin sevabına ulaşamıyor. Bu kadar büyük bir fazileti var. Yine bu ay cömertlik ayıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'a rivayet ettiği şekilde kâne ecvedun nas diyor. İnsanların en cömertiydi. Yani cömertte onun gibi bir insan yoktu. Ve kâne ecvedu mâ yekun fî şahri Ramazan. Ramazan ayında diyor en çok cömert olduğu aydı diyor. Bazı rivayetlerde aynen diyor göndermiş bir rüzgar gibi. Nasıl hani rüzgar estiği zaman kül mül şey bırakmıyorsa aleyhissalatü vesselam da elindeki var olan parayı artık altın, gümüş ne varsa Allah yolunda infak ederdi bir şey bırakmazdı yani. Yine böyle bir ay cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapatıldığı, şeytanlara zincir vurulduğu bir ay. تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَتُغَلَّقُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَتُصَفَّدُ الشَّيَاطِينِ. Yani bu şuna işaret ediyor yani Allah-u Teala rahmet indirdiği, ümmeti kurtarmak için sebep kıldı yani cennete girme, cehennemden kurtulma sebep kıldığı bir ay ve aynı zamanda şeytanlara zincir vuruluyor. Burada Müslümanlar taatlerini çok daha rahat bir şekilde yapsınlar. Yani Allah-u Teala taatleri konusunda onlara yardımcı oluyor. Ecellerin katlamalı olduğu bir ay. Yani normal vakitlerde biz bir amel işleyecek olursak 10 katıyla çarpılıyor sevap olarak. Ama Ramazan ayında çok daha fazla katlarıyla bu katlanıyor. Mesela Ramazan'da umre yapılacak olursa el-umratu fi Ramazan ki haccetin buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Umrede, Ramazan'da umre yapmak bir hac yapmak gibidir diyor. Tabi umre ile hac arasında çok ciddi fark var. Bu da ecellerin çok katlamalı olduğunu gösteriyor.
Her ibadet için böyle değil mi hocam?
Ve tabi bu her ibadet için. Bütün yapılacak ibadetler için. O yüzden özellikle Ramazan'ı yani mümkün oldukça yani vaktini çok iyi değerlendirmek lazım. Çünkü böyle bir fırsat senede bir kere geliyor. Sadece bir ayda böyle bir fırsat geliyor. Yine bu ay duaların kabul edildiği bir ay. Çünkü özellikle yani oruç olan kişiyi iftar edeceği zaman iftar vaktinde aleyhissalatü vesselam beyan ettiği gibi iftar vaktinde yapacağı duanın kabul edileceğini aleyhissalatü vesselam beyan ediyor. Ve yani diğer vakitlerde de yani faziletli olduğu için böyle bir taatte yani yapılacak olan dualar çok önemlidir. Kabule şayan olan dualar oluyor. O sebeple bu Ramazan ayını en güzel şekliyle değerlendirmek lazım. Yani nasıl, neyle değerlendirmek lazım? Şüphesiz önce farzları eda etmeyle, namazları, işte orucu hakkıyla tutarak, zekat gerekiyorsa zekatı ödemek ve diğer emri bil maruf, nehi an münker olsun, cihat, ribat artık diğer geri kalan Allah-u Teala farz kıldığı amelleri yerine getirmekle. Artı farzlardan sonra bu sefer nafilelerle. Özellikle Kur'an-ı Kerim yani böyle bir ayda Kur'an-ı Kerim ayı olduğu için böyle bir ayda inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i çokça okurmuş. Özellikle bu ayda. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i çokça okumak lazım. Ve özellikle de anlamını bilerek. Tefsirinden de bakarak, anlamına, mealine bakarak yani ayetleri tefekkür ederek, tedebbür ederek, anlayarak okumak çok önemli. Mümkün oldukça hatimler indirmek, Kur'an-ı Kerim'den bol bol okumak. Bu ayda bol bol zikir yapmak, yani dilin böyle hepsi sürekli Allah'ın zikriyle meşgul olması, bol bol dua etmek, işte bol bol nafile namazlar kılmak, sadaka vermek, silah-ı rahimde bulunmak, Müslümanlara hizmet etmek, yetimlere bakmak, işte öksüzlere, fakirlere yardımcı olmak ve hayır adına ne geliyorsa insan aklına bütün bu amelleri bol bol yapmak. Çünkü yani geçtiği gibi hadislerde katlamalı olduğu için çok çok önemli bir ay yani özellikle ibadetle geçirme. Ve işin doğrusu Ramazan ayı terbiye ayı olduğu için medrese ayı. Yani insanda takvayı geliştiren bir aydır. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Daha önceki ümmetlere Ramazan yani oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır. Ya daha önceki demek ki ümmetlerde varmış bu önemli ibadet. Adem aleyhisselam döneminden Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Nice yani diğer bütün peygamberlerde böyle mübarek bir ibadet vardı. Bu orucun ne kadar önemli bir yani ibadet olduğunu gösteriyor. Ve bizim dinimizde de önemli bir ibadettir. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ çok önemli yani burada لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki müttaki olasınız. Yani kısacası Ramazan takva ayıdır. Yani günahlardan tövbe etme, hataları artık bırakma, eksiklikleri farz konusunda, nafile konusunda, Allah'a karşı haklarını eda etmeme konusunda eksiklikleri artık kenara koyma, onları giderme, haramlardan içtinab etme ve bol bol artık nefsi takvaya alıştırma, salih amellere alıştırma ayıdır. O yüzden yani bu yani çok önemli bir ay, çok yani fırsatı büyük bir ay. Cennete girme sebebi olan, cehennemden kurtulma sebebi olan bir ay. Yani bunu o şekilde yani güzel bir şekilde yani en iyi yani ibadetleri yapabildikçe yani bunlarla geçirmekle yani şey yerine getirmekle geçirmek lazım.
Eyvallah.
Rabbim bu konuda bizlere cümlemize yardımcı olsun
Amin amin.
ibadetleri eda etme
En
noktasında.
güzel muvaffak olsun. Eyvallah. Hocam bu aya özel olan teravih namazı. Ondan da hocam biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Yani nedir hocam teravih namazı? Niye teravih denmiş? Ne zaman kılınıyor? Nasıl kılınıyor hocam?
Teravih namazı çok önemli. Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Kim Ramazan gecelerini kıyam ile geçirirse yani teravih namazını kılarsa geçmiş bütün günahları affediliyor. Yani bütün günahların affedilmesine sebebiyet verecek olan bir namaz. Buna kıyam-ül leyl de denebilir. Yani teheccüd namazı da denebilir. Genel anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu yani Ramazan girdiği zaman teheccüd namazı kılmış. Camiye gidip orada işte Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre 11 rekat olarak kılmış. Bazı rivayetlerde 13 rekat olarak kılmış. Ama tabii bunun önü açıktır. Ulema diyorlar ki bu yani nafile bir ibadet olduğu için burada bir mahdut bir sayı yoktur. O yüzden bazı rivayetlere göre Ömer radıyallahu anh'ın döneminde 20 rekat üzere toplanmışlar, kılmışlar. Ama daha kuvvetli gene rivayetlere göre 8 artı 3 yani 11 rekat üzere Müslümanlar toplanmışlar. Resulullah aleyhisselatü vesselam uzun uzun kılmış. Ayşe yine radıyallahu anh'ın rivayetine göre yani kılmış olduğu namazları la tes'al an husnihinne ve tulihinne. Güzelliğini, uzunluğunu sorma. O sebeple mesela Ramazan ayında aleyhisselatü vesselam bir ara bir rekatta Bakara suresini, Nisa suresini ve Ali İmran suresini okuyor. Yani üç sureyi bir rekatta okuyor ki bunlar neredeyse 105 sayfa. Sadece bir rekatta.
Evet.
Teravih denmesinin sebebi dinlenme. Yani arada dinlenme olduğundan dolayı teravih denmiş. Ravaha.
Rahatlatıyor.
Rahatlatma yani. Bu namazda insan yorulduğu için hatta seleften gelen bazı rivayetler selefimiz öyle uzatırlarmış ki namazı. Asarlarla artık şey yaparlarmış, destek alırlarmış. Ve 4 rekat kıldıktan sonra biraz dinlenirlermiş ki bir daha kalkıp ikinci 4 rekatı kılmak için. Yani aslen uzun uzun kılınan bir namaz maalesef ama yani örf ve adet öyle kötü bir hale geldi ki artık özellikle Türkiye'de buna benzer devletlerde, Acem devletlerinde Araplarda biraz daha iyi dikkat ediliyor, uzun kılınıyor ama Türkiye'de 20 rekat hani kılacağım derken çok hızlı kılıyorlar. Fatiha nasıl başlayıp sona erdiği zaten bilinmiyor yani. Bir iki ayet okunuyor, direkt rükuğa, secdeye gidiliyor hızlı bir şekilde. Yani huşu denen bir şey kalmıyor. Bu tabii çok yanlış. Bu namaza tamamıyla aykırı. Aslen bu namazı uzun uzun kılmak, hatta eğer ki hatim falan indirilecek olursa, gerekirse bir hatim, iki hatim, bu güzel bir amel. Yani seleften hatim indirildiği rivayetleri geliyor. Selefimiz uzun uzun kılmış. O yüzden yani uzun kılmak lazım. Tabii bu rekatları ile ilgili bir mahdut bir sayı yok. 11 rekat olabilir, 13 rekat olabilir, 20 rekat olabilir, 36 rekat Medine ehlinin ameli İmam Malik'te geçiyor. Yani fıkhında 36 rekat teravih namazı hani kılmış Medine ehli. Ya bunun önü açık. Önü açık olduğu için eğer ki hani kişi çok hani rekat kılıp da yorup da hızlı kılacaksa bunun hiç gerek yok. Az kılsın, yavaş yavaş kılsın. Bu çok daha hayırlı olur. Yani 11 rekat o yüzden ideal bir yani rekat. Genel anlamda Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen kuvvetli rivayetler bunu işaret ediyor. Aleyhisselatü Vesselam çıkmış kılmıştır. Sonra sahabeler peşine takılıp yani cemaat olmuşlar. İkinci gün yine namaza başlarken yine sahabe arkasına geçmişler, kılmışlar. Üçüncü gecede çıkmamış Aleyhisselatü Vesselam. Yani farz olabilir diye. Buna binaen çıkmamıştır. Ve vefat edene kadar teravih namazlarını kendisi kılmış bizzat Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Bekir döneminde de böyle olmuştur. Ömer radıyallahu döneminde bakıyor ki ashab-ı kiram tek başına kılan var. İşte bir iki kişi almış cemaat yapan var. Bir gruba almış cemaat yapan var. Parça parça ferdi ferdi şurada burada hani namaz kılarken ashabı topluyor ve diyor ki gelin yani bir kişi arkasında teravih namazını cemaatle kılalım. Hani bundan sonra zaten vacip olma durumu yok. Ne dersiniz böyle bir şey yapsak daha güzel olmaz mı? Ashab-ı kiram muvaffakat ediyorlar. Ubey bin Kâb'e emrediyor, sen imam ol diyor ve o şekilde ashab-ı kiram artık teravih namazını cemaatle eda etmeye başlıyorlar. Ve oradan günümüze kadar bu şekliyle geliyor. O sebeple yani cemaatle kılmak tabii daha faziletli. Kişi tek başına da kılabilir. Evinde kılabilir, mescitte tek başına kılabilir ama en doğrusu, en güzeli cemaat varsa ki vardı yani bunun cemaatle beraber eda etmek çok daha faziletli. Hatta eğer ki yani sünnette geçtiği üzere, hadislerde geçtiği üzere eğer ki imamla beraber teravih namazını hatta vitir namazını yani imam çekip gidene kadar namazı onunla beraber kılarsa, çekip ayrılmazsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi
Evet.
addediliyor. O sebeple yani imamın arkasında kılmak şüphesiz daha faziletli. İşte bu arada dinlenme olduğu için yani 4 artı 4 arada dinlenme onun için teravih denmiş. Bu teravih namazını 2 kılmaktır. 4 4 şeklinde de olur fakat yani asıl olan yani doğru olan sünnete en mutabık olan 2 2. Çünkü kıyamul leyli mesne mesne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İkişer ikişerdir diyor kıyam. Teheccüd namazı. Yani bu kıyam namazı. Başında, ortasında, sonunda kılabilir yani gecenin. Şey meselesine gelince bu biraz soruluyor, merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'e bakıp okuyabilir miyim?
Musafı.
Mushafı tutup. Şimdi günümüzde artık telefonlar oldu. Cep telefonunda Kur'an-ı Kerim var. Hani diyor ki ben hafız değilim, ezberimde yok. Ben uzun uzun kılmak istiyorum. Ya da imam uzun uzun kılmak istiyor, hafız değil. Cep telefondan veyahut da Kur'an-ı Kerim'i açarak ve onun önüne koyarak fazla hareket etmeden Allah'ın izniyle kılmada bir beis yok yani.
Eyvallah.
Birçok alim buna cevaz veriyor. Doğru olan görüş inşallah bu yönde. Yani kılınabilir uzun bir şekilde bu yani Kur'an-ı Kerim'e bakarak. Huşuyla yani tedebbürle yani özellikle ihmal etmeden bütün gecelerini inşallah kıyam ile geçirirsek geçmiş bütün günahlarımız affediliyor.
Eyvallah hocam. Hocam genel olarak oruç ahkamından bahsetsek hocam. Yani kimler tutmayabilir? Kimler tutmaması gerekir? İşte neler orucu bozar? Neler orucu bozmaz? Mesela işte çok soruluyor. İşte iğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte göz damlası kullanıyorum. Kulağa damla. İşte buruna damla mesela damlatıyorum. Bu orucu bozar mı? Buna dair böyle merak edilen, bozup bozmadığı sorulan böyle meseleler var hocam biliyorsunuz. Bunların hükümleri hocam nelerdir? Genel olarak bir oruç ahkamından hocam. Buyurun.
Evet, yani normalde orucu yani tutması gereken insan sınıfı birincisi işte Müslüman olacak. Yani bunun manası kafir tutmuş olduğu oruç zaten geçersizdir. Müslüman olması lazım, baliğ olması lazım. Yani eğer küçük yaşta tutarsa bir beis yok, sevabı yazılır inşallah. Ama ona farz değil. Yani ergenlik çağına ulaştıktan sonra artık ona farzdır. Ergenlik çağına ulaşmış olması lazım. Aklı başında olması lazım. Yani deli kişiden tabii sakıttır. Güç ve kudreti olması lazım. Yani bunun manası hasta olan kişi,
Yaşlı.
yani yaşlı olan kişi, yani tutamayacak derecede yaşlı olan kişi bunlardan düşer. Tabii bunun kazası vardır. Yani iyileştiği zaman mesela hasta, iyileştiği zaman kazası vardır. Ama yaşlı tutamayan artık bundan sonra tutamayacak kişi fidye öder. Bir de Oruçtan yani herhangi oruca bir mani de olmaması lazım. Yani mesela hayız, nifas oruca manidir. Oruçta yani hayız geldiği zaman oruç tutulmaz. İşte lohusalık geldiği zaman oruç tutulmaz.
Hamilelik belki de.
Evet, hamilelik ve emzirme meselesi var. Bir de sefer meselesi var. Yani seferde ruhsat var. Kişi isterse orucunu tutabilir, isterse iftar edebilir. Bir beis yok. Tabii mesafe konusunda ihtilaf var. Hani bir, yani genelde cumhur 80 kilometre falan baz almışlar. Değişik ihtiyatlar var. Hani 80 kilometre umumen dersek hani bir görüşü getirirsek 80 kilometre üstü hani sefer yapan kişi oruç tutmayabilir. Hamile kadın eğer ki tutamıyorsa, kendisine ciddi meşakkat veriyorsa, çocuk emziren kadın yine yani oruç tutarken bebeğine zarar veriyorsa, kendisine yani zarar geliyorsa, yani tutamıyorsa, meşakkat veriyorsa o zaman tutmayabilirler. Bunlar peki ileride ne yaparlar? İleride tabii ihtilaf var. Yani benim meylettiğim görüş, vallahu alem, kuvvetli olan görüş, imkan olduğu zaman daha sonra kaza etmeleridir. Ama hiç tutamayacak durumda iseler, tıpkı o yani sürekli devam eden hastalığa yakalanmış gibi ve da yaşlanmış insanlar gibi, o zaman her bir gün için fidye öderler. Yani bir fakiri doyururlar. Her bir gün için bir fakir, yani bir öğün yemek yedirlerse, yemek yaparlar mesela fakirlere yedirlerse, 30 fakir mesela yedirirlerse bütün Ramazan için yani yerine gelmiş olur. Yemek yedirmezlerse o zaman gıda olarak verebilirler. Ortalama mesela pirinç, işte burgul, makarna, un, mercimek, nohut, yani insanların genel anlamda yedikleri o kuru baklalardan 1 kilo 250 gram yani civarında. Biraz değişiyor ama biz yani yüksek rakam alırsak 1 250 şeklinde hesap edersek her bir gün için 1 kilo 250 gram mesela pirinç hesap edilir. O şekilde fidye olarak verilirse o gün yerine geçmiş olur. Ama tutabilen kişi için ne yapar? Sonradan kazasını yapmış olur. Yani orucu. Orucu bozan şeyler, unsurlara gelince kasıtlı olarak, yani demek ki hani insan unutarak yiyip içerse Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Cahil olarak yaparsa, mesela yeni İslam'a girmiş ve affedersiniz ilişkiye girmenin orucu bozmayacağını zannederse, yani ilişkiye girse orucuna bir halel olmaz. Daha çünkü yeni İslam'a girmiş, bilmiyor. Ama normal şartlarda yeme, içme, cinsel ilişkiye girme, kasıtlı insan kendisini işte şey yapması, kusturması veyahut da affedersiniz kasıtlı yani kendisini ihtilam etmesi. Bunlar orucu bozan unsurlar. Hacamat meselesine gelince bazı ulemaya göre bozar, bazılarına göre bozmaz. Kuvvetli olan görüş vallahi hani bozmayacağına dair. Ama uzak durulması daha doğru, yani hacamat yaptırmamak daha doğru. Genel anlamda bunlar orucu bozanlar. Tabi yeme, içme, cinsel ilişkiye girmeye de kısacası kasıtlı yani orucu bozma noktasında Hanefi mezhebi hepsi için kefaret ödenmesini söylüyor. Yani 2 ay önce tabi köle azat etmesi, köle yoksa günümüzde şu anda köle yok. O zaman 2 ay oruç tutması gerekiyor. Artı bir gün kaza. Fakat cumhur yani ekser ulema diyorlar ki hayır, bu sadece cinsel ilişkiye girmede. Yani böyle bir kefaret var. 2 ayı ardı ardına oruçla geçirmesi gerekiyor. Ama yeme içmesinde bir gün kaza yapar. Ama tabii kasıtlı orucu bozmak büyük günahlardandır. İçki içmek gibi, zina etmek gibi çok büyük günahlardandır. O yüzden dikkat etmek lazım. Kasıtlı bozmamak lazım. Bazı kimseler ne yapıyor? Akşama belki yarım saat kalıyor, tutuyor tutuyor. Sonra dayanamıyorum diyor, sigarayı ne yapıyor? Yakıyor. Ya da işte yeni evlenmiştir ve hatta artık dikkat etmiyor, ne yapıyor? İlişkiye giriyor. Ya bu çok kötü bir şey, yani büyük günahlardan. Ve bütün seneyi oruçla geçirecek olsa o bir günün sevabına ulaşamaz, idrak edemez. O yüzden dikkat etmesi lazım. Yanında bozan
Bu
unsurlar bunlar.
damlalar meselesi, mesela ki göze damla.
Heh, yani bazı evet ihtilaflı meseleler var.
Evet.
Bunlara ilhak olacak şeyler yani özellikle mesela boğazdan damla verilecek olsa veya burundan damla verilecek olsa direkt bu mideye indiği için bunlar bozan. Yani orucu bozan şeyler. Mesela gıda içeren iğne varsa iğne vurduğu zaman Ve serum mesela takarsa bunlar orucu bozan unsurlar.
Ama böyle olmayan
Bunlar
aşılar iğneler
olmayan yani bunun gibi mesela
besleyici
hani,
böyle vitamin içerikli olmayan şeyler.
Evet, besleyici değilse mesela iğne diyelim ki şeker hastasıdır veyahut da ilaç niyetine ne yapıyor? İğne vuruyor mesela. Veyahut da işte gözüne mesela damla damlatıyor. Kulağına damla damlatıyor mesela. Ya da affedersin mesela bir hastalığından dolayı, bir iltihaptan dolayı işte şeyinden bak adinden yani böyle bir şey hap mesela şey ilaç falan şey yaparsa affedersin kadınlarda mesela iltihap olduğu zaman rahim bölgesinde yani bazı ilaçlar yani sürülüyor ve de merhem buna benzer. Bunlar orucu bozmayan şeyler. Ağız spreyleri mesela hani nefes rahat nefes alamayan kimseler. Astım hastaları yani bu spreyi kullandığı zaman bunlar orucu bozmaz. Sıkıntı yok.
Diş çektirmek falan.
Evet o meseleye gelince yani diş dolgusu olsun işte diş bakımı, diş çektirme bunlar orucu bozmaz. Diş fırçalamak, macun bozmaz. Ama dikkat etmesi gereken yani bir şey yutmaması lazım. Yani bu diş tamiratları falan yapıldığı zaman, fırçalandığı zaman, dolgu vesaire şeylerde bir şeyler yutmaması lazım aslında. Ama tabii genel anlamda bu gibi şeyleri oruçtan sonra bırakmak en güzeli. Yani hacamat gibi işte kan vermek mesela kan vermek yani çok ciddi miktarda olursa yani bir takım alimlere göre orucu bozar. Az miktarda olursa bir beis yok. Mesela tahlil için az bir şırınga ile çekiliyor. Bir beis yok. Yani iğne buna benzer şeyler damla gibi meseleler yani aslen oruçtan sonra yani iftar vaktine bırakılsa daha doğru olur tabii. Ama zaruret oldu mu da gündüz vaktinde Allah'ın izniyle bir beis yok. Şey meselesine gelince burada buna yani bazıları bilmiyorlar ahkamını. Mesela işte sahura kalkıyor, yemek yiyor. Geç kalkmıştır aslında. Birinci ezanı hani artık ezan, genelde birinci ezan okurlar. Bazı bölgelerde iki ezan okurlar. Birinci ezan imsak ezanıdır. Yani artık yemeği yani kesin. Hani fecir yaklaşıyor. Ve hatta son artık ne varsa hani önünüzde onları bitirin. Ondan sonra artık oruç başlayacak. Sonra ikinci bir ezan okunuyor. Artık fecirin doğduğunu. Artık tamamıyla hani orucun başladığı yani işaret eden şey ezan. Birinci ezanı duymayan bir insan ta ki ikinci ezana kadar mesela yiyip içiyor. İkinci ezan okunuyor. O birinci ezan zannediyor. Devam ediyor işte yemeye içmeye. Sonra bakıyor ki kâmet getiriliyor. Ve hatta bakıyor ki o hava aydınlanmış. Böyle bir hataya düşüyorlar. Bu konuda orucu bozulur mu bozulmaz mı? Kuvvetli görüşe göre bozulmaz. Kuvvetli görüşe. Burada ihtilaf var ama kuvvetli görüşe göre bozulmaz. Yani bilmeden böyle işte güneş doğmadığını zannederek, yani fecir daha doğrusu doğmadığını zannederek yiyip içerse, sonradan doğduğunu şey yaparsa, öğrenirse inşallah kuvvetli görüşe göre orucu sahihtir. Bunun yine buna benzer bu sefer orucu bozmayla yani akşam vaktinde böyle bir hata olabilir. Kişi akşam ezanı okunduğunu zanneder ve vaktinin girdiğini zanneder. Yer içer sonra bakar ki yok hayır güneş daha batmamış. Burada yine ihtilaf var. Orucu yani iade etmesi lazım mı, lazım değil mi diye. Bazı alimler iade etmez derler. Bunu tercih ederler. Bazı ulema yani iade eder, tercih ederler. Benim meylettiğim bu günü ihtiyaten iade etmek daha doğru olur. Çünkü o gün tamamlanmamış oluyor. Yani asıl olan yani bir amelin baki kalmasıdır. İstishab deniyor. Yani mesela asıl olan gecenin devam etmesidir. Kişi bilmiyor. Hani gece bitmiş. Buradaki hata inşallah yani mahfurdur. Ama asıl olan orucunu devam ettirmesidir. Orucunu kestiği zaman belli bir vakitte yani bunu kaza etmesi Allah'ın daha yani doğru olur. Evet işte bu genel anlamda yani orucu bozan bu gibi unsurlara dikkat etmek lazım. Cinsel ilişkiye mesela işte affedersiniz kasıtlı kendisini ihtilam etmesi işte mesela hanımıyla yani biraz yani sınırını aşıp mesela artık ihtilam olması yani konularına dikkat etmesi lazım çünkü bunlar orucu bozan şeyler ve yani günaha bir günaha girme sebebiyet verecek olan şeyler. Hani genel anlamda ahkam bunlar, yani azaları, organları, işte orucu bozan şeylerden tutmak lazım. Fakat yani gerçekte daha önemli olan bir şey vardır ki beynimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı, karnımızı vesaire organlarımızı haramlardan korumak.
Eyvallah.
İşte asıl yani oruç budur yani. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi men lem yeda kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetu fi en yeda ta'ama ve şerabahu. Kim günah, fuhuş yani ve masiyet olan yani kavilleri, sözleri, amelleri terk etmezse onun aç kalmasına ya da susuz kalmasına Allah-u Teala'nın ihtiyacı yoktur. Yani burada mesele sadece aç kalma, gündüzü işte açlıkla geçirme, susuz geçirme meselesi değil yani. Evet yani burada bir ibadettir, sabırdır, bir taattir Allah'a karşı gösterilen. Ama hani takva ayıdır. Asıl yani amaç burada beynimizi haramlardan korumamız. Küfür, başta küfür, şirk, mahsiyet, büyük günah olan. Yani Allah-u Teala'nın razı olmadığı düşüncelerle, işte fikirlerle, mesela demokratik böyle şeyler, fikirler, laik fikirler, işte batıların sevdiği fikirler vesaire. Yani İslam'a aykırı olan fikirlerle mesela beyni doldurmak, bununla kültürlenmek, doğru görmek, yani bunlar İslam'a aykırı şeyler, oruca aykırı şeyler. Haram işitilmesi, şarkı, gıybet, dedikodu, fuhuş sözleri, müzik vesaire yani. Aslen haram olan şeyleri yani dinlemek kasıtlı, harama gözlerle bakmak, Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylere işte gözlerle işte bakmak, dilimizi gıybettir, nemimedir, iftiradır, küfürdür, işte masiyettir, fuhuştur. Allah-u Teala razı olmadığı şeylerle mesela hani şey etmek, yani dilimizi kullanmak, konuşmamız,
Evet.
bu oruca aykırı, dinimize aykırı şeyler, ellerimizle eziyet etmek, haramlar işlemek, bunlar oruca aykırı şeyler, ayaklarımızla masiyetlere, günahlara gitmemiz, karnımızı ve içindekilerini yani cinsi organımızı yani haramlardan korumamız lazım. Haram yemememiz lazım midemize. Yani gayrimeşru olan rüşvet yoluyla, işte hırsızlık yoluyla, faiz yoluyla, haksızlık yoluyla yani ticaretlerdeki o yalanlar, dolanlar, üçkağıtçılıkla vesaire, kandırmalarla yani hani paralar elde ederek, rızık elde ederek bununla karnımızı doyurmamız. Bunlar tamamıyla oruca aykırı şeyler. Affedersiniz zinaya düşmek ve buna götüren bütün bu gibi yani kötü ameller, bunlar hepsi
Her türlü sözü ve fiili olan
evet.
ameller, haramlardan geri durmak lazım yani.
Aynen yani bütün yani organlarımızı haramlardan korumamız lazım. Asıl oruç budur yani orucun ruhaniyeti budur yani özellikle bunları koruma, bunları tezkiye etme, bunları arındırma
Ama haramları işleyerek orucu
üzerine benim.
tamamlasa bir kimse yine farzı kendinden atmış olur. Tamam, farz amel yerine getirmiş olur ama o amelin ecrini tam olarak alamaz değil mi hocam?
Tabii, yani
İşlediği
gıybet
günah
eden,
nispetince.
evet gıybet eden, işte küfür konuşan kişinin orucu yani kabul edilir. Yani o farz ondan düşer
Evet.
ama ne yapıyor? Sevabını azaltıyor.
Tamam.
Yani belki de kıyamet gününde bakacak ki neredeyse sevabını bitirmiş yani o
Evet.
haram işlemeyle yani.
Eyvallah.
Evet.
Hocam bir de kadınların çokça sormuş olduğu bir soru var. Yani şimdi hayız olduğu zaman yani ibadetten mahrum oluyor. Oruç tutamıyor. İşte Kur'an okumaktır işte. Özellikle son 10 günü Ramazan'ın gelince o günlerde ibadeti, geceleri çoğaltmak çok faziletli olduğu için özellikle o günlerde hayız olmaktan korkuyorlar. Ben hayız olursam bu günlerde de amel etmekten, ibadette bulunmaktan mahrum olacağım diye. Bu konuda bir yöntem buluyorlar. Diyorlar ki bir hap var. O hapı kullandığın zaman hayız olmayı engelliyor. Bu hapı hocam yani kullanıp hayızı engellemek caiz midir hocam? Yapabilirler mi kadınlar bunu?
Evet, asıl olan tabii böyle bir hap içmek eğer ki sağlığa zararı yoksa caiz, bunda bir beis yok. Ertelemede yani hayızı. Ama böyle bir şeye hiç gerek yok. Çünkü Allah-u Teala bu adeti yani hayızı böyle takdir etmiştir yani. Kadınlara takdir etmiştir. Onun bir imtihanıdır.
Elinde olan bir şey değil.
Yani kadının elinde olan bir şey değil. Ve kadın Allah'ın izniyle, niyetle inşallah bu ibadetleri de elde etmiş olur. Hadiste geçtiği gibi innemel a'malu bin niyat ve innema li kulli imri'in ma neva. Bütün ameller niyetlere göredir ve herkese de niyet ettiği vardır. Kişi belki niyetiyle kıyamda duran, vaktini oruçla geçiren ve hatta cihada çıkan kişinin sevabını alabiliyor kendisi çıkmasa, yapmasa dahi.
Evet.
Niyetinden dolayı. İşte buna binaen de kadın erkeği aslen yani oruç tutmak istiyor, işte Ramazanlardan hani bol bol ibadet etmek istiyor ama işte adet geliyor, namaz kılamıyor, oruç tutamıyor. Ve yani buna benzer hani ibadetler, tabi Kur'an-ı Kerim konusunda ihtilaf var. En mühim yani bu ibadetleri yerine getiremiyor, üzülüyor. Gerek yok üzülmesine. Allah-u Teala yani o niyetine göre ona inşallah ecir yazacaktır. Aynen oruç tutmuş gibi, namaz kılmış gibi. Ve kazasını yaptığı zaman sanki Ramazan'da inşallah tutmuş gibi addedilir. O yüzden böyle bir şey hiç gerek yok. Yani böyle bir yönteme gitmeye gerek yok.
Eyvallah. Hocam son olarak bir soru sorup inşallah programı kapatmak istiyorum. Bazı kimseler özellikle Ramazan'da zekat vermek daha faziletli düşüncesiyle hocam zekatlarını Ramazan ayına erteliyorlar. Yani mesela adamın malının üzerinden bir sene geçmiş, bir sene geçince malum farz olmuş oluyor ama diyor ki daha 2 ay var Ramazan'a. Ben şimdi çıkartmayayım zekat amelimi, şimdi yapmayayım. Ramazan gelince o ay içerisinde yapayım diye mesela böyle erteliyor. Yani hocam bu doğru bir amel midir hocam? Bu konuda bir ayrıntı var mı?
Yani illa zekatı Ramazan ayına hasretmek, Ramazan ayında vermek diye bir şey yok, gerek yok yani. Normalde asıl olan ne zaman nisap miktarına ulaşıyorsa malı, yani elindeki ticaret mesela malları, altın, gümüş, para yani para cinsi, buna benzer yani ticaret eşyaları vesaire. Bunlar bir seneyi, normalde bir sene geçtikten sonra tabi bir sene hesap etmek, bunda dikkat edilmesi lazım. Çok kişi belki bilmiyor, yanlış yapıyor. Miladi seneye göre değil, hicri seneye göre yapmak lazım. Çünkü miladi sene hicriye göre 11 gün daha uzun. Hani eğer ki miladi takip ederse her sene 11 gün geç vermiş oluyor ki o birkaç sene sonra neredeyse bir sene olmuş olacak. Yani 30 senede mesela bir sene yapar. O yüzden bu noktada yani hicri olan ayları takip etmesi lazım. Mesela Şaban'da mı başlıyor orucu şeyi zekat nisabı 85 gram kadar altın yani değerinde erki parası artık değerli mal varsa ticari malları ve elinde bir sene boyunca durursa gelecek seneye kadar o zaman ne yapar elinde yani eksilmezse o zaman onun şeyini vermesi lazım zekatını 40'ta bir yani %2,5 yapıyor. Şaban'da mı başladı o zaman Şaban ayında öder.
Evet.
Zülhicce'de mi başladı o zaman Zülhicce. Ramazan'da ise Ramazan'da. Belki bazıları şey yapıyorlar yani işte hani bu ben belki unuturum. Artı Ramazan'da insanlar işte paraya ihtiyacı falan oluyor. Hani sevaplar arttırmalı falan. Ben bunu Ramazan'a denk getireyim diyor. Belki mesela zekatına 2-3 ay kalmıştır. Bir şey olmaz hani ben aslında Ramazan'dan sonra ödemem lazım ama ben erken vereyim bir şey olmaz. Ramazan'da mesela veriyor. Bu sefer her sene Ramazan'da vermeye başlıyor.
Evet.
Bunda da bir beis yok inşallah. Yani bir sıkıntı yok. Dediğim gibi asıl olan yani bir sene geçmesi ve hangi aya denk geliyorsun. Ama kendisini öyle endekslemişle Ramazan'a, Ramazan'da Ramazan'a ödemesinde bir sıkıntı yok. Genel anlamda zaten oruç, bu zekat malları genelde altın, gümüş, işte para cinsi 85 gram değerine ulaşıyorsa ticaret amacıyla edindiği mesela araç olsun, gereçler olsun, dükkandaki eşyaları 85 gram altın değerinde olursa, üzerinde bir sene geçerse zekata tabi olur. Ama mesela oturmuş olduğu evin zekatı yok, binmiş olduğu arabanın zekatı yok. Hani bunu şey etmek yani ticari amacıyla değil. Bir arazi almıştır. Yani öyle duruyor arazi. Lazım olur belki bir gün ev mev yaparım. Çok daralırsam satarım, daralmazsam satmam dursun mesela. Hani ticari amacıyla şey yapmamış, almamış. Bunun şeyi yok, zekatı yok. Evindeki eşyalar, tefrişi, kitaplar vesaire. Bunların şeyi yok yani zekatı yok. Ticarete döndüğü zaman o zaman zekatı vardır. Mesela evi vardır. Gerçi o daha teferruat onu da değineyim inşallah Bol bol
Tabi hocam
soruluyor.
buyurun, iyi olur hocam.
He,
Geri
mesela
gelmişken biraz.
adamın evi var, evini kiraya vermiş. Ve hatta arabası var, arabasını kiraya vermiş. Bundan gelir geliyor. Bunun zekatı var mı yok mu? Burada işte onun şeyi zekatı yok, o kiranın. Ancak şöyle, eğer ki gelen kira elde fazla yani birikiyorsa, 85 gram değerine kadar ulaşıyorsa o para, üstünden bir sene geçerse o zaman zekatını öder. Ama kira geldiği gibi harcıyorsa ona yani artık zekat düşmez. Araba kiralamıştır, arazi kiralamıştır. Hani gelen parayı ne yapıyor? Direkt şeyine harcıyor. Yani giderine harcıyor. Para falan artmıyor. Buna o zaman zekat düşmez. İşte makinalar vesaire şeyler mesela işçilikte kullandığı makinalar gibi. Bunların zekatı yok. Ama gelen gelir işte dediğim gibi yani 85 gram altın kadar hani para getiriyorsa ve o para harcanmaz daha da çoğalıyor mesela gelecek seneye kadar baktaki elde bir yekün oluşmuş o zaman tabii zekatı var. Ama geldiği gibi harcıyorsa atölyeden gelen para işte o kiradan gelen para direkt harcanıyorsa bir şey kalmıyorsa onun zekatı yok.
Eyvallah.
Yanında zekat bunda. Zaten arazi zekat yani ekim onlar yani ayrı ahkamı. O zaten Ramazan'la şey bir seneyle alakası yok. O ne zaman mahsulat yaparsa onda birini verir. Eğer ki normal yağmur ile sulanmışsa. Ama kendisi masraf yaparak işte sularsa yani
20'de
bir
bir.
yani enerji harcayarak işte evet
Emek
de
yani.
masraf emek vererek o zaman 20'de bir. Her 20 tenekeden bir teneke mesela şeklinde verir. Hayvanların zaten zekatı farklı farklı yani koyunlar 40 koyun ve üstü oldu mu bir koyun. İneklerde 30 koyun ve yani 30 inek ve fazla oldu mu o zaman küçük bir dana yani bir yaşında. Develerde 5 deve ve üstü oldu mu o zaman o şekilde zekat. Onların ayrı bir zekatı var. Genel
Eyvallah.
anlamda tabii özellikle bu mallar falan soruluyor. Zekatı nasıl ödenir? O şekildedir. Fıtır sadakası vesaire bunlar inşallah ileride
Evet
yani
hocam, onu inşallah evet
olmazsa
sonra inşallah tala konuşalım.
değerimiz
İyi
evet.
olur. Hocam Allah razı olsun. Barakallahu fikum.
Cümlemizden
Çok
inşallah.
istifade ettik. Güzel bilgilerdi hocam. Rabbim
Barakallahu
ecrinizi
fikum
versin.
cemiyan inşallah.
Ve inşallah Teala Ramazan ayının özel günleri olan son 10 günle de alakalı bir program yapacağız. İnşallah o programda da bu son 10 günün fazileti, bu son 10 günün gecelerini nasıl geçirmemiz gerekiyor. Kadir gecesi var ve fıtır sadakası meselesi var keza. Ve işte Ramazan bayramı ile alakalı bazı ahkam ve adaplar var. İnşallah bunları da hocamıza soracağız. Rabbim Azze ve Celle Ramazan ayını en güzel bir şekilde geçirmeyi hepimize nasip ve müyesser kılsın. Öğrenmiş olduğumuz, bilmiş olduğumuz bu bilgilerle de amel etmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.